Ayrım 14.
İkisi de vakit geçirmeye yarayabilir. Ama neyin doğru, neyin iyi olduğuna bırak da bizler değil, her şeyi bilen karar versin. Her neyse, sen tartışmak istiyorsan, madem öyle hadi tartışalım. Sofradan kalkıp balkon yerini tutan sahanlığa oturdular. Prens Andrei, hadi tartışalım bakalım dedi. Sen okullardan, parmaklarını bükerek saydı, eğitimden ve buna benzer şeylerden söz ediyorsun. Yani sen şunu, bu sözleri söylerken şapkasını çıkararak yanlarından geçen bir köylüyü işaret etti. İçinde bulunduğu hayvanca yaşamdan kurtarıp ruhsal istekler uyandırmak istiyorsun onlarda. Bana ise öyle geliyor ki olabilecek olan tek mutluluk hayvanca mutluluktur. Oysa sen onu bundan yoksun bırakmak istiyorsun. Ben ona imreniyorum. Sense onu bir Andrei yapmak istiyorsun. Ama ona benim aklımı, benim duygularımı, benim sahip olduğum olanakları vermeden. İkinci olarak işlerini azaltalım diyorsun. Oysa benim görüşüme göre bizim için kafa yorarak çalışmak nasıl bir ihtiyaçsa, onun için de bedeniyle çalışmak aynı biçimde ihtiyaçtır, yaşamasının bir koşuludur. Sen düşünmeden duramazsın. Ben geceleri saat 3'te yatıyorum, aklıma bir sürü düşünce geliyor ve bu yüzden uyuyamıyorum, dönüp duruyorum. Düşündüğüm, düşünmeden duramadığım için sabaha kadar uyuyamıyorum. O da işte böyle tarlayı biçmeden, sürmeden duramaz. Bunu yapamazsa ya meyhaneye gider ya da hastalanır. Ben nasıl onun bu korkunç beden çabasına dayanamaz, böyle bir şey yapınca bir hafta içinde ölürsem, o da benim gibi bedeniyle bir çaba harcamadan durursa şişmanlar ve ölür. Üçüncü olarak ne demiştin? Prens Andrei üçüncü parmağını bükmüştü. Ha evet, hastaneler, ilaçlar. Diyelim ki felce uğradı, ölüyor. Sen kanını alır, onu kurtarırsın. Oysa daha 10 yıl sakat olarak yaşar, herkese yük olur. Oysa ölmesi çok daha basit ve rahat olurdu. Yenileri doğar. Zaten doğanlar çok. Eğer onun gibi bir işçiyi yitirdim diye üzülsen ne iyi. Ama sen bunu yapamazsın. Onu sevdiğin için iyileştirmeye kalkışırsın. Oysa bu ona hiç gerekli değil. Hem zaten bunları düşünmek saçma. Hiç tıbbın herhangi bir insanı herhangi bir zaman iyileştirdiği görülmüş müdür? Ama öldürmesine öldürür. Prens Andrei bunları söyledikten sonra kaşlarını çatarak Pierre'e arkasını döndü. Düşüncelerini o kadar açık, o kadar belirgin olarak söylüyordu ki bunları defalarca düşündüğü belliydi ve uzun zamandır konuşmamış bir insan gibi hızlı hızlı ve çok konuşuyordu. Düşüncelerindeki karamsarlık arttıkça bakışlarındaki coşku da çoğalmaktaydı. Pierre, "Ah bu korkunç, korkunç bir şey," dedi. Yalnız böyle düşüncelerle insan nasıl yaşayabilir bunu anlayamıyorum. Benim de öyle anlar geçirdiğim olmuştur. Kısa bir süre önce Moskova'da ve yolda öyle anlar geçirdiğim oldu. Ama ben bu kadar küçüldüğüm zamanlar artık yaşamıyor gibi olurum. Her şey bana aşağılık görünür. Asıl önemlisi kendimi aşağılık görürüm. O zaman yemem içmem, yüzümü yıkamam. Siz nasıl oluyor da? Prens Andrei, niçin yıkanmayayım, bu pislik olur dedi. Tam tersine yaşantımı elimden geldiği kadar güzelleştirmem gerekir. Yaşıyorsam suç bende değil ama madem ki yaşıyorum, öyleyse ömrümün sonuna kadar elden geldiğince daha iyi ve kimseye rahatsızlık vermeden yaşamalıyım. İyi ama sizi yaşamaya zorlayan ne? Bu düşüncelerle insan hiçbir yere kımıldamadan, hiçbir şeye kalkışmadan oturduğu yerde kalır. Yaşamın kendisi o durumda bile rahat vermez. Ben hiçbir şey yapmadan oturmayı isterdim, gel gelelim. Bir yandan buranın soylu kişileri beni kendilerine başkan seçerek bana onur kazandırdılar. Bu işten zor zoruna sıyrıldım. Bir türlü bende bu iş için gereken belirli bir babacanlık ve her şeyi sorun edinen bir düşkünlük bulunmadığını anlamak istemiyorlardı. Sonra yapılması gereken bu ev var. Bir köşem, rahat edebileceğim bir yerim bulunsun diye. Bir de şimdi milis güçleri çıktı başıma. Niçin orduda hizmet etmiyorsunuz? Prens Andrei canı sıkılarak, Austerlitz'ten sonra ha dedi. Hayır sağ olun, istemem. Kendi kendime söz verdim hareket durumundaki Rus ordusunda hizmet etmeyeceğimi. Hizmet etmem de. Eğer Bonaparte burada Smolensk yakınlarında dursa, Lisigori'yi tehdit etse gene de Rus ordusunda hizmet etmezdim. Sakinleşerek devam etti. Her neyse, sana söylediğim gibi şimdi bir de başıma milisler çıktı. Babam 3. bölgede milislerin başkomutanıdır. ve benim için orduda hizmet görmekten kaçınmanın tek yolu onun yanında bulunmaktır. Demek üzerinize bir görev aldınız, öyle mi? Görevliyim ya. Prens Andrei bunu söyledikten sonra yeniden sustu. Pierre sordu. O halde ne diye bu görevi kabul ettiniz? Nedenini söyleyeyim. Babam kendi çağının en iyi yetişmiş insanlarından biridir ama yaşlanıyor ve acıma duygusu yok diyemem ama aşırı derecede hareketli bir insandır. Sınırsız bir yetkiye alışmış olduğu için insanları korkutur. Şimdi de Çar onu milislerin başkomutanı yaparak böyle bir güce kavuşturmuş oldu. Eğer 2 hafta önce 2 saat kadar gecikmiş olsaydım, Yohmov'daki yazıcıyı astıracaktı. Prens Andrei gülümseyerek söylemişti bunu, devam etti. Hizmet etmemin nedeni benden başka hiç kimsenin babamın üzerinde bir etki yapamamasıdır. Ben kimi vakit onu sonradan vicdan azabı duyacağı herhangi bir harekette bulunmaktan elimden geldiği kadar koruyorum. Gördünüz mü ya işte? Prens Andrei, evet ama sizin anladığınız gibi değil dedi. Ben o alçak yazıcıya iyilik etmek istemedim, istemem de. Adam milislerin çizmelerini mi çalmış? Tersine onu asılmış görmek beni sevindirirdi. Ama babama, daha doğrusu dolayısıyla gene kendime acıyordum. Prens Andrei gittikçe daha çok heyecanlanıyordu. Pierre davranışında herhangi bir insana iyilik etmek isteğinin bulunmadığını kanıtlamaya çalışırken, gözleri ateşli bir hastanın gözleri gibi pırıl pırıl parlıyordu. ''Bak sen köylüleri özgür bırakmak istiyorsun.'' diye devam etti. ''Çok iyi bir şey ama senin için değil. Öyle sanıyorum ki sen kimseyi Falaka'da öldürmedin ve Sibirya'ya göndermedin. Hele köylüler için hiç de iyi bir şey değil. Köylüleri dövüyor, kırbaçlıyor, Sibirya'ya sürüyorlarsa, öyle sanıyorum ki bundan ötürü yaşamları hiç de daha kötü bir hal almaz. Sibirya'da gene aynı hayvanca yaşamı sürdürürler. Bedenindeki kırbaç yaraları iyileşir ve o köylü gene eskisi kadar mutlu olur. Bu ruhsal bakımdan çöken, içlerinde pişmanlık duygusunu bastırmaya çalışan ve haklıyı haksızdan ayırmadan ceza verme olanağını ellerinde tuttukları için kabalaşan insanlar için gereklidir. İşte benim acıdığım ve onlar yüzünden köylüleri özgürlüğe kavuşturmak istediğim insanlar bunlardır. Sen belki görmedin ama ben sınırsız bir nüfus sahibi olarak, ona göre törelere uygun yetiştirilmiş iyi insanların, yaşlandıkça daha sinirli, kimseye acımayan insanlar durumuna geldiklerini, kabalaştıklarını ve böyle bir duruma geldiklerini bildikleri halde kendilerini tutamadıklarını ve gittikçe daha mutsuz, daha umutsuz olduklarını gördüm. Prens Andrei bunları öylesine bir heyecanla söylüyordu ki, elinde olmayarak Pierre bu düşüncelerin Andrei'de babasınca uyandırılmış olabileceğini düşündü. Ama ona hiç karşılık vermedi. Asıl acınacak insanlar onlardı. Benim de acıdığım budur. İnsan olmanın değeri, vicdan bakımından huzur içinde bulunmak, yürek temizliğine sahip olmak. Yoksa onların sırtlarına, alınlarına acıdığım yok. Onlara ne kadar kırbaç vursan, ne kadar tüylerini kazısan, onlar gene eskisi gibi birer sırt, birer alından başka bir şey olmaz. Pierre, hayır hayır dedi. Bin kez hayır. Sizinle hiçbir zaman aynı düşüncede olamam. 12. Andrei ile Pierre o akşam arabaya binip Lisigore'ye gittiler. Prens Andrei arada bir Pierre'e bakarak keyfinin yerinde olduğunu belli eden konuşmalarla sessizliği bozuyordu. Tarlaları göstererek kendi çiftlik işlerinden ve yaptırdığı yeniliklerden söz ediyordu. Pierre somurtkan bir tavırla susuyor, kendi düşüncelerine gömülmüş görünüyordu. Prens Andrei'nin mutsuz olduğunu, yanlış olduğunu, yanlış yolda bulunduğunu, gerçek ışığı bilmediğini, ona yardım etmek, onu aydınlığa kavuşturmak ve yükseltmek zorunda olduğunu düşünmekteydi. Ama neyi nasıl söyleyeceğini düşünmeye başlar başlamaz, hemen Prens Andrei'nin bir tek sözle, bir tek tanıtla öğretmek istediği bütün bilgiyi sıfıra indireceğini duyumsuyordu ve söze başlamaktan, kutsal saydığı inancının alaya alınması olasılığından korkuyordu. Birden başını eğip saldırıya hazırlanan boğa gibi bir tavır takınarak, ''Hayır, niçin öyle düşünüyorsunuz?'' dedi. ''Niçin öyle düşünüyorsunuz? Öyle düşünmemelisiniz.'' Prens Andrei şaşkınlıkla sordu. ''Neyi kastediyorsun sen?'' ''Yaşamı, insana düşen görevi. Sizin düşündüğünüz gibi olamaz. Eskiden ben de öyle düşünüyordum. Beni ne kurtardı biliyor musunuz? Masonluk.'' Hayır gülümsemeyin. Ama masonluk bir tarikattan daha iyi, hem de insanların ölümsüz ve en iyi özelliklerini belirten bir şeydir. Bunu söyledikten sonra Prens Andrei kendisinin anladığı biçimde masonluğun ne olduğunu anlatmaya koyuldu. Masonluğun devlet ve din zincirlerinden arınmış bir Hristiyanlık öğretisi olduğunu söyledi. Yalnız bizim kutsal kardeşliğimizin yaşamda gerçek bir anlamı var. Başka her şey bir düşle sınırlı diyordu. Şunu anlayın ki dostum, bu birliğin dışında her şey yalandan, ikiyüzlülükten başka bir şey değil. Bu bakımdan sizinle aynı düşüncede olabilirim. Bu durumda akıllı ve iyi yürekli bir insana başkalarına zarar vermemeye çalışarak yaşamını sürdürmekten başka yapılacak bir şey kalmıyor. Ama bizim temel ihtiyaçlarımızı benimseyin, kardeşliğimize girin, kendinizi bize bırakın, sizi yönetmemize izin verin, o zaman tıpkı benim gibi kendinizi uzun, görünmez ve ucu ta göklerde bulunan büyük zincirin bir halkası olarak duyumsarsınız. Prens Andrei bu konuşma sırasında önüne bakıyor ve Pierre'in sözlerini dikkatle dinliyordu. Birkaç kez arabanın gürültüsünden iyice duyamadığı sözleri gene sordu Pierre'e. Gözlerinde beliren bambaşka pırıltıdan ve konuşmamasından Pierre sözlerinin boşa gitmediğini, alay etmeyeceğini anlıyordu. Taşmış bir dereye geldiler. Karşı kıyıya salla geçeceklerdi. Arabayla atlar sala yerleştirilirken onlar da sala yürüdüler. Prens Andrei parmaklığa dayanmış hiç konuşmadan batan güneşin ışıklarında pırıl pırıl görünen taşmış sulara bakıyordu şimdi. Pierre, ''Hadi söyleyin bütün bunlar için ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu. ''Niçin susuyorsunuz?'' Prens Andrei, ''Ne mi düşünüyorum? Seni dinliyordum. Kabul edelim ki öyle olsun.'' dedi. ''Ama sen kardeşliğimize gir, biz sana yaşamın amacını, insanın asıl görevini ve bütün evreni yöneten yasaları öğretiriz.'' diyorsun. Biz kimiz ki? İnsanız. Niçin siz her şeyi biliyorsunuz? Niçin bir ben sizin gördüğünüzü göremiyorum? Siz dünyada iyiliğin ve doğruluğun egemen olduğunu görüyorsunuz. Oysa ben bunu görmüyorum. Pierre onun sözünü kesti. Siz ahirete inanıyor musunuz? Prens Andrei ahirete inanıyor muyum diye yineledi. Ama Pierre onun yanıt vermesine zaman bırakmadı. Yinelediği o sözü de bir karşı çıkış saydı. Çünkü Prens Andrei'nin eskiden ateist olduğunu biliyordu. Dünyada iyiliğin ve doğruluğun egemen olduğunu göremediğinizi söylüyorsunuz. Ben de görmedim. Eğer kendi yaşamımızı her şeyin sonu sayarsak, böyle bir şey görmek olanaksızdır. Dünyada, şu üzerinde bulunduğumuz dünyada, tarlayı işaret etti bunu söylerken, doğruluk diye bir şey değil ama evrende, bütün evrende doğruluk vardır ve bizler şimdilik dünyanın çocuklarıyız. Ama ölümsüz olarak bütün evrenin çocuklarıyız. Ben ruhumda o uçsuz bucaksız, o uygunluk içinde bulunan bütünün bir parçası olduğumu duyumsuyor muyum? Bu sayısız varlıkların arasında Tanrı'nın ya da isterseniz üstün bir gücün diyelim, belirtisi olan bu sayısız varlıkların arasında daha alçak varlıklarla daha yüksek varlıklar arasında bir halka, bir basamak olduğumu duyumsamıyor muyum? Ben bitkilerden insana giden bir merdiveni görüyor, hem de belirgin olarak görüyorsam, alt ucunu göremediğim, alt ucu bitkiler arasında yiten bu merdivenin benimle bittiğini, daha ileriye, daha üstün varlıklara ulaşmadığının için düşüneyim. Duyumsuyorum ki dünyada hiçbir şey yitmediği gibi ben de yok olamam. Ama aynı zamanda her zaman var olacağımı ve her zaman var olduğumu da duyumsuyorum. Duyumsuyorum ki benden başka, benden üstün ruhlar yaşıyorlar ve evrende doğruluk vardır. Prens Andrei, evet bu her derin öğretisidir dedi. Ama beni ilgilendirecek olan şeyler bunlar değil kesinlikle. Düşüncelerimin yanlış olmadığına yaşam ve ölüm beni inandırıyor. Beni bu yargıya vardıran şey şu. Bakıyorum senin için çok değerli olan bir varlık, sana bağlı olan, karşısında suçlu olduğun ve kendini bağışlatmayı umduğun bir varlık. Prens Andrei'nin sesi titredi ve başını öbür yana çevirdi. Birden acı içinde kıvranmaya, acılar çekmeye başlıyor ve yok oluveriyor. Niçin? Bunun kesin bir yanıtı vardır, başka türlü olamaz. Ben de bu yanıtın varlığına inanıyorum. İşte insanı inandıran ve beni de inandırmış olan şey budur. Pierre, elbet ya, elbet ya dedi. Ben de aynı şeyi söylemiyor muyum? Hayır, ben yalnız şunu diyorum. Ölümden sonra bir yaşamın kesin olduğuna inandıran şey sözlerle ileri sürülen tanıtlar değil. Bir insanla yaşam yolunda el ele gittiğim bir sırada o insanın orada, daha doğrusu hiçlikte yok oluverdiğini görüyor. Birden bu uçurumun kıyısında durup oraya bir göz atıyorsun. Ben de oraya göz attım. Ne olacakmış? Öyleyse orada birinin bulunduğunu biliyorsunuz. Orada bundan sonra ileride yaşanacak bir yaşam vardır. Biri vardır. Bu Tanrı'dır. Prens Andrei yanıt vermiyordu. Arabayla atlar çoktan salla öbür kuyuya çıkarılmış ve hayvanlar arabaya koşulmuştu. Güneş de yarıya kadar yetmişti. Akşam ayazı salın yakınındaki su birikintilerini yıldız yıldız donduruyordu. Pierre ve Andre ise uşakları, arabacıları ve salcıları şaşırtarak hala salın üstünde duruyor, konuşuyorlardı. Pierre, "Eğer Tanrı ve ahiret varsa doğruluk da iyilik de vardır," dedi. "İnsanın en büyük mutluluğu da onlara ulaşmaktır. İnsan yaşamalı, sevgi göstermeli, inanmalı. İnanmalı ki bizler yalnız şimdilik bu bir avuç toprak üzerinde yaşamıyoruz, daha önce de yaşadık, daha sonra da orada, bütün evrende ölümsüz olarak yaşayacağız diyebilelim." Bunu söylerken gökyüzünü işaret etmişti. Prens Andrei dirseklerini salın parmaklığına dayamış Pierre'i dinliyor, gözlerini güneşin lacivertleşen sular üzerindeki kızıl yansılarından ayırmıyordu. Pierre sustu. Çevrede şimdi derin bir sessizlik vardı. Sal çoktan kıyıya yanaşmıştı. Yalnız akan suyun dalgaları salın dibine usul bir ses çıkararak çarpıyordu, hepsi bu. Dalgaların çırpıntısı Pierre'in sözlerine güç katıyormuş gibi geliyordu Prens Andrei'ye. "Doğru, buna inan," diyorlardı sanki. Prens Andrei içini çekti ve Pierre'in kıpkırmızı olmuş, heyecanlı ama hala da kendisinden üstün gördüğü arkadaşının karşısında çekingenlik duyduğunu belli eden yüzüne ışıklı, çocuksu, sevgi dolu bir ifadeyle baktı. "Evet, öyle olsaydı başka ne isterdim," dedi. "Her neyse, gidip arabaya binelim," diye sözünü tamamladı. Ve saldan çıkarak Pierre'in ona işaret ettiği gökyüzüne baktı. O zaman Austerlitz'den beri ilk olarak o yüksek, ölümsüz, o Austerlitz savaş alanında yatarken görmüş olduğu gökyüzünü yeniden gördü. İçinde çoktandır uyumuş bulunan, varlığının en iyi yanını oluşturan şey, birden sevinçli ve dipdiri durumda uyanıvermişti. Prens Andrei gene alıştığı yaşam koşullarında uyanıvermişti. Prens Andrei gene alıştığı yaşam koşullarına girer girmez söndü bu duygu. Ama biliyordu ki geliştiremediği bu duygu içinde yaşıyordu. Pierre'le karşılaşması Prens Andrei için görünürde hep aynı biçimde akıp giden iç dünyasında yepyeni bir dönemin başlangıç noktası oldu. 13. Prens Andrei ile Pierre, Lisigori'deki konağın ön kapısına arabayla yaklaşırken hava adam akıllı kararmaktaydı. Ön kapıya varmak üzereyken Prens Andrei gülümseyerek arka kapıdaki heyecanlı konuşmaya çekti Pierre'in dikkatini. Gerçekten de sırtında dilenci torbası taşıyan iki büklüm yaşlı bir kadınla siyahlar giyinmiş, orta boylu, uzun saçlı bir erkek, çiftliğe giren arabayı görür görmez öbür kapıya doğru gerisin geri koşmaya başlamışlardı. Onların arkasından iki kadın daha çıktı ve dördü birden dönüp dönüp arkalarına bakarak oradaki kapının sağanlığına girdiler, korku içinde koştura koştura ve itiş kakış. Prens Andrei Pierre'e açıkladı. "Bunlar bizim Maşa'nın tanrı kulları. Arabayı görünce babam geliyor sandılar, anlıyor musunuz?" Biraz susup gülümseyerek devam etti. "Maşa yalnız bu konuda babamın sözünü dinlemiyor. Babam bu düşkün yaratıkları korumaktan yana değil kesinlikle. Gel gelelim Maria'ya söz geçirmek olanaksız. O onları sürekli konuk ediyor ve koruyor." Pierre sordu. "Tanrı kulu ne demek?" Andrei yanıt vermeye fırsat bulamadı. Uşakları onu karşılamaya çıkmışlardı. O da yaşlı prensin nerede olduğunu ve yakında dönüp dönmeyeceğini soruşturmaya dalmıştı. Anlatıldığına göre yaşlı prens hala kentteydi ama her an gelmesi bekleniyordu. Prens Andrei, Pierre'i babasının evinde onu hep tertemiz ve her bakımdan kusursuz bir durumda bekleyen dairesine götürdü. Kendisiyle çocuğa ayrılan daireye gitmişti. Ama çok geçmeden arkadaşının yanına döndü, içeri girer girmez de "Hadi gel kız kardeşime gidelim," dedi. Henüz onu görmedim. Şimdilerde bütün herkesten saklanıyor ve sözüm ona Tanrı kulu deyip bağrına bastığı yoldaşlarıyla oturuyor. Yani sonunda aradığını buldu. Bir an durup düşündükten sonra, bizi görünce utanıp sıkılır ama aldırma dedi. Ben de bu arada Tanrı kullarını görmüş olurum. İnan ki çok ilginç. Pierre, nedir bu Tanrı kulları dediğin diye sordu merakla. Prens Andrei, göreceksin demekle yetindi. Nitekim onlar içeri girince Prenses Maria gerçekten utanmış, sıkılmış ve kıpkırmızı kesilmişti. Prenses alabildiğine rahat ve insana alabildiğine iç huzuru veren, duvarların içerlek yerlerindeki canlı tasvirlerin önünde kandiller yanan odasında, divanda, semaverin tam karşısında oturuyordu. Yanında uzun burunlu, uzun saçlı ve rahip giysili bir delikanlı vardı. Yüzü kırışıklıklarla bayağı örtülü, zayıf mı zayıf, çocuksu gözlerinde yumuşacık bakışlar dalgalanan yaşlı bir kadın oturmaktaydı, hemen yanlarındaki koltukta. Prenses Maria, sevip benimsediği bu manastır manastır gezen insanların önünde, tıpkı civcivlerini koruyan bir tavuk gibi durup, tatlı ama sitemli bir sesle sordu. Andrei, niçin bana haber vermedin? Pierre elini öpünce de sevindi. Sizi gördüğüme sevindim diye karşılık verdi. Sizi gördüğüm için çok sevinçliyim. Pierre'i ta çocukluğundan tanıyordu. Şimdi de onun Andrei ile arkadaşlık edişi, karısı yüzünden uğradığı felaket ve hepsinden önemlisi, iyi yürekli olduğunu hemen ortaya koyan saf yüzü, genç konta karşı güven duyguları uyandırmıştı Prenses Maria'da. O güzel, ışık saçan gözleriyle bakıyordu ona. Sizi çok seviyorum ama ne olur bizimkilerle alay etmeyin demek ister gibiydi. Hal hatır sorup oturdular. Ve Prens Andrei genç hacıyı işaret etti hemen gülümseyerek. "Oo, Ivanuşka da buradaymış," dedi. Prenses Maria yalvaran bir tonla mırıldandı. "Andrei." Prens Andrei, "Biliniz ki bir kadındır o," dedi Pierre. Prenses Maria yeniden rica etti. "Tanrı rızası için Andrei." Prens Andrei'nin hacılara karşı alaycı ve dahası biraz da küçümser bir tavır takınması ve Prenses Maria'nın onları savunmak, onlara kanat germek için boşunalığı, önceden belli bir çaba göstermesi hemen anlaşılıyordu ki artık bir çeşit oyun durumuna gelmişti aralarında. Prens Andrei kız kardeşine "Ama sevgili dostum," dedi. "O delikanlı ile aranızda niçin bu kadar yakınlık bulunduğunu Pierre'e anlattığımdan ötürü bana minnet duymalısın." Pierre meraklı ve ciddi bir tavırla, böyle bir tavır takınmış olduğu için Prenses Maria ona gönül borcu duyacaktı hep. Kendisinden söz edildiğini anlayarak kurnaz bakışlarla çevresindekileri süzen Ivanuşka'nın yüzüne baktı gözlüğünün altından. "Gerçek mi?" diye sordu. Koruma altına aldığı Tanrı kulları için boşuna sıkılmıştı Prenses Maria. Onlar hiç de öyle çekingenlik duymuyorlardı. Yaşlı kadın gerçi gözlerini yere indirmişti ama yeni gelenlere arada bir yan yan bakıyordu. Fincanını tabağa çevirmiş, yanına da küçük bir şeker parçası koymuş, suskun suskun oturmakta ve hiç kımıldamadan kendisine çay verilmesini beklemekteydi. Ivanuşka çayı tabağından içiyor ve kaşlarının altından doğru kadın olduğunu ele veren gözleriyle gençlere bakıyordu. Prens Andrei yaşlı kadına sordu. "Nerelere uğradın bakalım, Kiev'e gittin mi?" Kadın konuşmaya istekliydi. "Gittim ya babacım," diye yanıt verdi. Üstelik tam Noel yortusunda erenlerin kutsal ekmeğini yemek nasip oldu. "Şimdi de Kolyazin'den geldim, orada büyük bir mucize oldu." "Demek öyle," dedi Prens Andrei.